Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Şebnem Dergisi'nin Aralık 2020 sayısından bir mülakatı, daha doğrusu geçen ay başladığımız bir mülakatın devamını aktaracağız. İnsanın hamuru küçükken karadır 2 başlığıyla yer alıyor bu mülakat. Şebnem Dergisi'nde Halime Demireşik gerçekleştirmiş bu mülakatı. Halime Demireşik'in Merve Gülcemal'le yaptığı mülakatın ikinci bölümünü paylaşıyoruz. Okul öncesi eğitim neden önemlidir? Bu eğitime hangi yaşta başlanmalıdır? Bütün uzmanların hemfikir olduğu nokta şudur ki, okul öncesi dönem kişinin beyin gelişiminin de karakter ve kişilik inşasının da çok büyük kısmının, belki %90'ı olabilir, tamamlandığı dönem. Araştırmalar bize gösteriyor ki, yetişkinlikte ortaya çıkan bütün problemlerin kaynağı hep o okul öncesi dönemde yaşananlardan çıkıyor. Birçok kimsenin çocuktur, anlamaz, unutur deyip ihmal ettiği dönemde çocuk bir süngerin suyu çekmesi gibi gördüklerini, yaşadıklarını şuur altına emer. Bir kamera gibi hiçbir ayrıntıyı atlamadan kaydeder. Bu yüzden çocuğun gözünün gördüğü, kulağının duyduğu her şeye dikkat etmemiz gerekir. Menfi veya müsbet her şeyin temeli bu dönemde atıldığı gibi ahlaki ve manevi değerlerin ve mahremiyet şuurunun temeli dahi bu dönemde atılıyor. Bu yüzden bu altın devreyi kaçırmamamız gerekiyor. Allah'ın izniyle bizler bu temeli sağlam atarsak üzerine yükselen binada sağlam olacaktır. İslam alimleri de öğrenme ve ahlaki şuur oluşmasında 4 yaşın çok önemli olduğuna işaret etmişlerdir. Bu sebeple bizim kültürümüzde 4 yaşına gelen çocuklara bed-i besmele törenleri yapılmıştır. Ama zaman çok hızlı ilerlediği için biz çocuk doğar doğmaz öncelikle kendi hal ve tavırlarımıza dikkat ederek çocuk gelişimine göre her anı değerlendirmeye gayret edeceğiz tabii ki. Oyuncu anne Merve, takip edebildiğimiz kadarıyla her gün çocuklarıyla oyun oynuyor. Ben çocuklarla oyun oynayamam, bu fıtratıma uymuyor diyen annelere nasıl bir yol haritası çizebiliriz? Ben çocuklarımla oyun oynayamıyorum diyen anneler genelde Instagram'ı kullanıp yetersizlik hissiyle mücadele eden anneler oluyor. Sosyal medyanın bir vitrin olduğunu asla unutmayalım. İnsanlar orada en güzel anlarını paylaşıyorlar. Fakat takip edenler bunu bütün güne mal ediyor. Ben orada bir oyun paylaşıyorum. Bana diyorlar ki, bütün gün çocuklarınızla nasıl oyun oynuyorsunuz? Mesela yüzüm gülerken çekilen bir fotoğraf için, maşallah ne kadar güler yüzlü ve sabırlısınız diyorlar. Aslında belki en sabırsız insanlardan biri benim. Nereden bileceksiniz? Instagram öyle bir yer ki bazen bir elbise dikip güzel bulduğu için koyar, bazen de sırf o vitrine koymak için diker. Şu gözler, Instagram'da elinde fırça, çocuğuyla duvar boyayan ama fırçanın ucunda boya olmayanları da gördü. Annelere oradan mesaj veriyor, ben çocuğuma duvar bile boyatıyorum. Öncelikle bunları düşünün derim. Herkesin hayatı farklı. Kiminin evde yardımcısı var, kiminin eşi evden çalışıyor, kiminin annesi yardım ediyor. Birçok hanımda bunlar yok, bende de yok. Bizler olmayana odaklanmayalım, biz bizde olup da olmayanları düşünelim. İlim ve ibadette bizden yüksekte olanlara bakıp gayret etmek, varlıkta bizden aşağıda olanlara bakıp şükretmek kaidesini unutmayalım. Oyun konusuna gelince, evet herkesin fıtratı farklı. Kimimiz enerjiktir, oyun oynamayı sever, kimimiz sevmez. Keşke ben de sizin gibi oyun oynamayı sevseydim deyip pişmanlık yaşamayalım. Allah bizi evlatlarımız için seçtiyse, onun için en iyi anne benim demek ki. Biz bilemeyiz, demek ki Rabbimize göre yavrumuzun bizim gibi bir anneye ihtiyacı var. İkinci konuysa, kendimizi bir sorgulayalım. Bu bizim çocukluğumuzla ilgili de olabilir. Belki bizim de annemiz oyun oynayan bir anne değildi veya hiç oyuncak girmemiş bir evde büyümüş de olabiliriz. Birçok çocuk oyuncakla hiç tanışmadan büyümüş, günah diye eve oyuncak sokulmamış olan evlerin varlığını biliyoruz. Bunlara Hazreti Ayşe annemizin atlarını anlatıyorum. Kendi geçmişi böyle olan bir anne, çocuğuna oyunda yaklaşmaz tabii ki. Annenin bu hususta destek alması bile gerekebilir. Bir de oyun deyince tek bir tip oyuna odaklanılmasın. Birçok oyun çeşidi var. Bunları deneyerek kendi fıtratlarına uygun olanı bulabilirler. Son olarak hiçbir şekilde oyun oynamaktan hoşlanmıyor olabilir. O zaman şunu unutmamalı. Çocukla ilgilenmek sadece oyun oynamak değildir. Başka nitelikli zaman geçirme tekniklerine bakabilir. Mesela kitap okuyarak. Çünkü kitap müthiş bir kurtarıcı. Hem görsel olarak resimleri var hem de bir hikayesi var. O hikayenin resmi yapılabilir. Başka bir alternatif olarak da birlikte el işi öğrenilebilir. Birlikte bezelye ayıklanabilir. Çocuğun eline bez verilip hadi ben bu dolabı sileyim sen de bu dolabı sil denebilir. Çok gelen sorulardan biri de biz annemizle oyun oynamadık. Çocuklarımız neden her şeyi bizle birlikte yapmak istiyor diye. Birinci sebep oyun oynayacak kardeşi ve arkadaşı olmayabilir. İkinci sebep oyun oynayacak materyal sunmadığımız için. Materyal oyuncak değildir. Bu farkı unutmayalım. Materyal dal veya kozalak parçaları, yapraklar, evdeki plastik renkli tabak ve bardaklar, kağıtlar gibi. Onların hayal güçlerini tetikleyecek şeyler. Bunlarla çocuk yeni oyunlar üretip saatlerce oyun oynayabilir. Netice olarak oyun oynamayan ebeveynler kendilerini suçlamasınlar. Bu gerçekten fıtratlarında olmayabilir. Sadece çocuğu olan onunla çocuklaşsın hadisi şerifini unutmayalım. Bu hadisi şerifi yaşamak için bile fıtratımıza uygun adımlar atmaya gayret edebiliriz. Son olarak şunu eklemek istiyorum. Mütedeyyin camiada bazı ebeveynler çocukla geçirilen zamanı zaman israfı olarak görebiliyorlar. Maalesef. Bazı hanım takipçilerim bana mesaj atıp Merve abla, çocuğum olduğundan beri ilim ve hizmet camialarından uzak kaldım. Eskiden daha çok ibadet edebiliyordum. Şimdi onunla ilgilenmekten farz ibadetlerimi bile zor yerine getiriyorum ve buna çok üzülüyorum, diyorlar. Ben böyle mesajlara gerçekten çok şaşırıyorum. Şunu unutmayalım ki çocukla ilgilenmek de bir ibadet. Önceden bir cüz okuyorsan şimdi çocuğun kucağında bin bir meşakkatle bir sayfa oku. Bu okuman inan Allah'ın katında daha makbuldür. Hem çocuğuna örnek olacaksın hem meşakkate katlandığın için sevap alacaksın. İleride çocuğun Kur'an okunduğunda veya herhangi bir ibadeti sen örnek olduğun, öğrettiğin veya öğrenmesine vesile olduğun için yapacak. O evladın sana sadaka-i cariye olacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem koskoca devlet başkanı, bütün ümmetine numune bir peygamber, bir komutan, daha sayamadığımız başında bin türlü işi varken gidip torunlarını hususi olarak ziyaret ediyor. Namaza giderken oyun oynayan çocuklara selam veriyor, onların oyununa katılıyor. Onlara zaman içinde zaman açarak bize de bu hususta numune oluyor. Peygamber Efendimizin bu yönünü hakkıyla örnek alırsak, o zaman hayalini kurduğumuz hayırlı nesil yetişip gelecektir inşallah. Biraz da yazarlığınızdan bahsedelim. Yayınladığınız çocuk kitaplarının yazılma serüveni nasıl başladı? Aileler çocuk kitapları seçerken nelere dikkat etmelidir? Aslında yazar olmayı anaokullarında çalışırken hayal etmeye başlamıştım. Siz de bilirsiniz ki işin içindeyken eksikleri daha iyi fark ediyorsunuz. Hangi tür kitapların çocuklar üzerinde etkili olduğunu, hangi kitaplara ilgi duymadıklarını adeta sahada inceliyordum. Bütün yaş gruplarıyla çalıştığım için hepsinin ilgi alanlarını ve kitapların çocuk dünyasındaki yerini de fark etmiştim. Ama piyasada dini çocuk kitapları o kadar amatörce yazılmıştı ki çocuklar bu kitapları dinlerken haz almıyordu. Ben de diğer yayın evlerinden çok eğlenceli çocuk kitapları alıyor, onların anlattığı hikayelerin içine Peygamberimizin hayatını veya vermek istediğim değerleri ekleme yaparak anlatıyordum. hala da bunu yapmaya devam ediyorum. Bunları yaparken eğlenceli dini çocuk kitapları yazmanın hayali de zihnimde iyice şekillenmeye başlamıştı. Bu arada anaokullarında fark ettiğim bir hatamız daha vardı ki çocuklara hatim yaptırmak odaklı Kur'an eğitimi vermek. Çocuklara hatim yaptıracağız diye çocukların oyun zamanlarından almak, oyun ihtiyacını göz ardı etmek, bazı çocuklar istemediği halde ofluya pufluya hatim okutmak, çocuğa Kur'an-ı Kerim'in mahiyetinden hiç bahsetmeden, ne okuduğunu, niçin okuduğunu anlamadan okuması. En acısı da anaokulunda Kur'an öğrenip hatim yaptıktan sonra okul başlayınca Kur'an'ı rafa kaldırmak. Bir daha kapağının dahi açılmaması. Biz bu hatayla çocuğa şu mesajı vermiş oluruz. Kur'an böyle acele acele okunur. Okula başlayınca rafa bırakılır. Bir daha da okunmasına gerek yok. Çünkü dünya işleri daha önemlidir. Ben bu hataları görünce bunları nasıl düzeltebilirim? Acaba anaokullarını kapı kapı dolaşsam Kur'an ve İslam'ı nasıl anlatmamız gerektiğini öğretmenlere anlatmayı teklif etsem beni dinleyen olur mu diye düşünüp duruyordum. O zaman yazarlığım yok, masal anlatıcılığım yok, kimse beni tanımıyor. Belki Rabbim bu halis niyetim hürmetine benim yolumu açtı. Masal anlatma maceramın ardından yazarlık ve eğitimcilere seminer kapılarını bana açtı elhamdülillah. Önce sosyal medya üzerinden Oyuncu Anne Merve sayfasını açtım. İlk etapta dini oyun ve etkinlik paylaşmadım. İnsanların nasıl tepki vereceğini görmek istedim. Sadece hikaye anlatıcısı olarak tanınmaya başladım. Sonra 15 Temmuz hadiseleri yaşanınca benim aklım başıma geldi. Demek ki bizim dini eğitimimizde eksiklik var. Bu kadar insanı din adı altında toplayıp kandırıyorlar ve bizim çocuklarımıza istedikleri her şeyi yaptırabiliyorlar. Bu düşünce benim hemen harekete geçmeme sebep oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne gidip görüşme yaptım. Çocuğuma dinimi sevdiriyorum adında bir seminer dizisi yapmak istiyorum dedim. Onlar da sizinle güzel çalışmalar yapıyoruz. Sizin moralinizi de bozmak istemeyiz ama bu tür seminerlere genelde az kişi katılır dediler. Olsun, kimi kurtarabilirsek kârdır dedim. Çok az duyuru yapıldı, afiş bile basılmadı. Buna rağmen ilk seminerimize 200 kişi katıldı. Hamdolsun. O seminer döneminde anladım ki ailelere bu minvalde rehberlik edecek kitap çalışması şart oldu. Şunu da ifade etmek isterim ki çok iyi bir yazarım diye bir iddia içinde değilim. Güzel bir niyetim, halisane gayretlerim var. Rabbim bunun hürmetine bana ilk kitabımı yazmayı nasip etti. İlk olarak Çocuk Kalbinde Kur'an başlıklı oyunlar eşliğinde Kur'an öğretme teknikleri kitabım çıktı. Daha sonra 2,5 yaşında abi olan oğlumla yeni dünyaya gelen kardeşi arasında problemler yaşadık. Bu problemleri çözmek için de kitap aradım ama bulamadım. Bunun üzerine bu sıkıntıyı aşmak için oturup kendim yazıp resimlediğim bir kitap kaleme aldım. Bunu da sosyal medyadan paylaşınca anneler bu kitabı çok beğendi. Keşke bu kitap basılsa da biz de faydalansak dediler. Bir yayın eviyle görüştüm ve Canavar Kardeşler serimiz basıldı. Ardından en çok ihtiyaç duyduğumuz çocuk kitabı da Rabbimizi tanıtmak meselesi. En çok hata yapılan, çok büyük cümleler kullanarak ateiste Allah'ı anlatır gibi anlatılan çocuk kitaplarından kurtulup Rabbimizin bize sunduğu kainat laboratuvarından istifade etmek, mücerret, soyut gerçekleri henüz kavrayamayacak dönemde olan çocuklara bunu fark ettirerek düşünce ufuklarını geliştirmeyi hedefleyen kitaplarımız Tefekkür Yürüyüşleri adıyla yayınlandı. Ondan sonra da Rabbimi Tanıyorum serisi yayınlanmaya başladı. Bu çalışmamız hala devam ediyor. Bugün de baskıya giren Küçük Merve'nin Büyük Soruları kitabımızda okul öncesi çocukların Allah'la ilgili sorularına cevap veren bir kitap olacak inşallah. Bir diğer kitabımızda Keloğlan Oruç Peşinde. Masalla Ramazan ayını anlatan bir kitap. Çok şükür büyük küçük okurlarımızdan çok güzel geri dönüşler alıyorum. Rabbim daha güzellerini de yazmayı nasip etsin. Bizden sonra bu bayrağı alacak kardeşlerime de nasip etsin. Çocuklarına kitap almak isteyen anne babalar nelere dikkat etsinler? Bir kitap alırken mutlaka çok iyi araştırma yapsınlar. Cümle cümle okuyup düşünerek kitap alınmalı. Mesela Allah her yerdedir cümlesi. Bu cümleyi nasıl kullanmalıyız? Siz bu cümleyi söylediğinizde karşınızdaki kimse mücerret yani soyut kavramları anlayacak seviyedeyse söylediğiniz anlaşılabilir. Zaman ve mekandan münezzeh kavramını anlıyorsa bu ifade kullanılabilir. Okul öncesi bir çocuk zaman ve mekandan münezzeh nedir bunu düşünemez. Anlatsanız kavrayamaz. Benim eşim oğluma Allah her yerdedir deyince oğlum elindeki topu göstererek o zaman Allah bu topun da içinde bir daha topa vurmayacağım demiş. Sandalyenin üstünde oturmayayım, ranzada olabilir, yatmayayım. Çocuk kafası böyle işliyor. Bunu bazı çocuklar çok önemsiyor, bir travmaya dönüştürebiliyor. Böyle birçok vakayla uğraşıyor psikolog arkadaşlar. Bu örnek üzerinden düşünerek çocuklar için alınan her kitabı iyi tetkik etmeliyiz. Kur'an ve sünnetten öğrendiğimiz çocuk eğitim metotları hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Ebeveynler her şeyden önce şu iki hususta mutlaka kaynak kitap okumalıdır. Bu hususlar Kur'an ve sünnette eğitim metotları. Benim tavsiye edeceğim 3 kaynak var. Osman Nuri Topbaş hocamızın iki küçük kitaptan oluşan O Nasıl Öğretirdi, O Nasıl Bir Eğitimciydi. Faruk Bayraktar hocanın İslam eğitiminde öğretmen-öğrenci münasebetleri. Bu kitaplarda bu hususta çok kıymetli bilgiler var. Biz okyanusu bırakmış derelerde inci arıyoruz. Asıl kıymet bizim dinimizde ve kültürümüzde. Bir hoca arkadaş Doğan Cüceloğlu'nun seminerine katılmış. Bana dedi ki, hoca bize öğretmenliğin sırrını verdi. Ben de neymiş o sır deyince, öğrencinin seviyesine inip gözünün içine bakmalısınız dedi. Ben de dedim ki, bu sırrı 1400 yıl önce Peygamberimiz bize yaşayarak öğretti. Ama biz bu güzellikleri kendi asli kaynaklarımızdan bakmıyoruz. Gidiyoruz başka yerlerde arıyoruz. İslam'da eğitim metotlarının hepsi var. Psikoloji, hatta pedagoji denen ilimlerin bugün bize yeni keşfetmiş gibi pazarladığı her şey Peygamber Efendimizin hayatında pratiğe geçmiş haliyle var. Biz İslam kaynaklarını hakkıyla okuyup yaşamadığımız için pek çok fırsatı kaçırıyoruz da farkında değiliz. Biz güneşi bırakmışız, başkalarının mumuyla yol bulmaya çalışıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her bilgiyi herkese vermemiş veya bilgiyi muhatabın seviyesine göre vermiş. Bu konuda en güzel rehber olan hadis-i şeriflerimizden biri, herkese akıl derecesine göre söz söyleyiniz. Muhatabımızın seviyesine göre ona faydası olacak ilim ve eğitime odaklanmalıyız. Mesela defterini karalayan çocuğa annesi, "Yavrum karalayıp defteri israf etme. Allah israf edenleri sevmez." diyor. Doğru. Ayette Allah israf edenleri sevmez diyor. Ama israf eden çocuklar demiyor. Allah çocukları her halükarda seviyor ve onlara ceza vermiyor. Çocuk buluğa erene kadar üzerinden kalem kaldırılmıştır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Bu ne demek? Çocuğu Allah buluğa gelene kadar hiçbir şart gözetmeksizin seviyor. Onun çocuk kul olduğunu biliyor Rabbimiz. Neden Allah'la korkutarak onu Rabbimizden uzaklaştırıyoruz? Bunu yaparsan Allah kızar, sevmez veya cennetine koymaz gibi sürekli olumsuz ifadelerle çocuğu Allah'la korkutursan yavrumuz sadece Allah'tan uzaklaşır, başka bir işe yaramaz. Bunun yerine sürekli olumlu ifadeler kullanmalıyız. Allah çocukları çok sever, Allah paylaşanları çok çok sever, Allah tasarruf edeni sever. Mesela, yalan söyleme demeyin, doğru ve güzel söyle yavrucuğum demeyi tercih edin. Bunu peygamberimizi kullanarak da yapan var. Böyle yaparsan peygamberi üzersin ya da bunu yaparsan anneni çok üzersin, annen de hasta olur. Bu tıpkı çocuğa bir şey öğretmekten aciz kalan öğretmenin öğrenciyi idareyle korkutmasına benziyor. Bu sefer hiç konuşmadığı ve muhatap olmadığı müdürü hiç sevmeyen ve ondan devamlı korkan öğrenciler oluşuyor. Farkında olmadan henüz hiç tanımadığı peygamberden veya sevgisini anlamaya çalıştığı Allah'tan sadece korkan ve uzaklaştırılan bir çocuk yetiştirilmiş oluyor. Bize düşen sevgi odaklı ve olumlu ifadeler kullanmak ve güzellikleri yaşayarak çocuklarımıza örnek olmak. Bazı ebeveynler de bütün suç ve sorumluluğu öğretmene atıyorlar. 6 yaşında bir çocuğu olan bir hanım seminerimize gelmiş ve orada kızgınlıkla çocuğunun öğretmenini şikayet etmişti. "Hocam, dün çocuğuma sordum. Peygamberimizin adı nedir?" dedim. Öğretmenin ona sürekli aşkla anlattığı, siyasi ve ideolojik olarak aşkla bağlandığı kişinin ismini söyledi. "Kızım peygamberini o kişi zannediyor," dedi. Ben de "Kaç aydır kızınız anaokuluna gidiyor?" dedim. "Yaklaşık 6 aydır," dedi. "Peki 6 senedir sizin aşkla anlatmadığınız peygamberimizin ismini bilmemesi ve başka bir öğretmenin 6 ayda onun kafasına, gönlüne sevdiği kişiyi nakşetmesi hanginizin başarısı veya hanginizin suçudur? Bir düşünelim bakalım," deyince hatasını anladı. Düşünsenize, o öğretmen 6 ayda sevdiği şahsı aşkla anlatmış, hikayelerle, şiirlerle hep onu gündemde tutmuş. O anne 6 sene çocuğu hep onunlaydı. Hiç mi anlatılmadı, hiç mi peygamberimizin sevgisi yaşanmadı, hiç mi bir hatırası paylaşılmadı ki bu çocuk Peygamber Efendimizin ismini bilmiyor, varlığından bile haberi olmuyor. Tabii ki aşkla ilk anlatılan kahramanın ismiyle peygamberin ismini karıştırabilir. Eğer siz 6 yaşına kadar çocuğunuza aşkla yaşayarak peygamberimizi anlatsanız, öğretseniz, sevdirseniz hiçbir öğretmenin anlattığı bir şahısla Peygamber Efendimizi karıştırmaz. Çünkü en verimli çağında sizinle beraber. Efendim, bu mülakatı burada noktalıyoruz. Daha doğrusu buraya bir virgül koyuyoruz. Bu akşamlık bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Mülakatın son bölümünü yarın Sesi Dergi'de sizinle paylaşmaya çalışacağız. Halime Demireşik'in oyuncu anne Merve Gülcemal'le gerçekleştirdiği mülakatın ikinci bölümünü paylaştık. Bugün Şemnem Dergisi'nin Aralık 2020 sayısından aktardık bu mülakatı. Yarın bu mülakatın son bölümünü paylaşacağız. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.